Alo Türkiye gazetesi Bilgi 4. Sahibi Enver Ören. Genel yayın yönetmeni Ragıp Karadayı. Genel koordinatör Mehmet Köseoğlu. Yayını hazırlayanlar Abdurrahman Çapar, Niyazi Hancı.
Merhaba sevgili dinleyiciler.
Merhaba. Yeni bir Alo Türkiye gazetesi programıyla daha karşınızdayız. Bu programımızı her zaman olduğu gibi Türkiye gazetesine gelen sorular ve bizim sayfanın verdiği cevaplara göre hazırladık.
Ve yine birlikte olduğumuz dakikalarda yaşanmış hikayeler de aktaracağız sizlere. Şimdi dilerseniz bu bölümde yer alacak konu başlıklarını kısaca hatırlatalım.
Peygamberlerin gönderilmesinin hikmeti nedir? Nüfus cüzdanındaki kelime. Ölüm hastasına karşı son vazifeler nelerdir? Kabirde neler sorulacaktır? Ailem beni arıyor ama bulamaz. Çocuk terbiyesi nasıl olmalıdır? Müslümanlar niçin geri kaldı? Sadaka-i fıtr nedir? Kimlere verilir? Ve ruh başkasına geçer mi? Sevgili dinleyiciler, Almanya'dan bir okuyucumuzun suali şöyle. Avrupa'da bazı kimseler Allah'ın varlığını kabul ediyorlar. Ancak peygamberlere inanan çok az. Çünkü insanın aklıyla doğruyu ve yanlışı bulacağını söylüyorlar. Bu mümkün müdür? Peygamberlerin gönderilmesinin hikmeti nedir? Cevabı bizim sayfadan alıyoruz.
Allah-u Teala insanı yaratınca ona hakkı batıldan, iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırabilmesi için akıl gibi anlayıcı bir kuvvet vermiştir. Akıl bir ölçü aletidir. Allah-u Teala'ya ait bilgilerde ölçü olmaz. Mahluklara ait bilgilerde ölçü olur. Akıl insandan insana değiştiği gibi bazı insanlar mahluklara ait bilgilerde isabet ettiği halde bazıları yanılabilir. Acaba insan bir yol gösterici, bir kılavuz olmadan aklıyla Allah-u Teala'nın bildirdiği doğru yolu bulabilir miydi? Tarih incelenecek olursa Allah-u Teala'nın gönderdiği bir rehber olmadan insanların yanlış yollara saptıkları görülür. İnsan aklıyla her şeyi yaratan büyük kudret sahibinin varlığına inandı. Tabiat güçlerini Allah veya onun yardımcıları olarak düşündü. İşin içinden çıkamayarak doğru yolu bulamadı. Allah-u Teala insana verdiği aklı nasıl kullanacağını, iyinin kötünün ve haramla helalin ne olduğunu, dünya ve ahiret saadetinin nasıl olacağını bildirmek için her bakımdan üstün insanlardan peygamber gönderdi. Eğer peygamber göndermeseydi, ahiret bilgileri, Allah-u Teala'nın beğenip beğenmediği şeyler, ona ibadet şekilleri doğru olarak bilinemezdi. Hiçbir akıl ahiret bilgilerini bulamayacağı, çözemeyeceği içindir ki Allah-u Teala her asırda dünyanın her tarafına peygamber göndermiş, en son ve kıyamete kadar değiştirmemek üzere bütün dünyaya peygamber olarak Muhammed Aleyhisselam'ı göndermiştir. Bütün peygamberler akılla bulunacak dünya işlerine dokunmayıp yalnız bunları araştırmak, bulup faydalanmak için çalışmayı emir ve teşvik buyurmuştur. Ayrıca peygamberler dünya işlerinden her birinin insanları ebedi saadete ve felakete nasıl sürükleyebileceklerini anlatmış ve Allah-u Teala'nın beğendiği ve beğenmediği şeyleri açık olarak bildirmişlerdir. Akil ve bali olan kimse Allah-u Teala'nın sonsuz var olduğunu ve başka her şeyin yoktan var edildiklerini işittikten sonra aklını kullanmayıp düşünmeyip buna inanmazsa veya düşündüğü halde kabul etmezse mümin olamaz ve cehennemde sonsuz azap görür. Kur'an-ı Kerim'de mealen peygamber göndermeden önce azap yapmayız buyuruluyor. Allah-u Teala'nın var olduğuna ve bir olduğuna inanmak, peygamberlerin haber vermelerinden ve bu haberleri işiterek, okuyarak öğrendikten sonra farz olmaktadır. Bugün istisnalar hariç hür dünyada İslamiyet'i duymayan kimse yoktur. Allah-u Teala aklımızdan istifade edebilmemiz için peygamberler ve kitaplar gönderdiğine göre artık bunlara inanmamak için bir mazeret ileri sürülemez. Bugün Kur'an-ı Kerim'in büyük bir mucize olduğunu batılı bilginler bile itiraf etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in insan sözü olmadığı tecrübeyle ispat edilmiştir. Bir kelimesi, hatta bir harfi değişse, insan sözü karıştığı ehlince kolay anlaşılır. Allah-u Teala'yı kabul edip de emir ve yasaklarını kabul etmemek, akla uygun değildir. Güneşe inanıp da ışık ve ısısına inanmamak, doğuma inanıp da ölüme inanmamak gibi çok abestir. Allah-u Teala'nın insan, cin, melek ve diğer mahlukatı maksatsız yaratması ve başıboş bırakması akla ve mantığa uygun değildir. Mahlukatı yoktan yaratan Allah-u Teala'nın yine onları öldükten sonra diriltmesi, iyilere mükafat vermesi, kötüleri cezalandırması için imtihana tabi tutmasını hiçbir akıl sahibi inkar edemez.
Sevgili dinleyiciler, göç birçoğumuzu yerimizden, yurdumuzdan, geleneklerimizden koparıyor. Seçilen yeni yurtsa, göç eden insanları hemen basmıyor bağrına. Zor oluyor kabullenmesi. Fedakarlık istiyor göç edenden. Hele bu gurbet yurt dışı olursa, durum daha da vahimleşiyor. İşte şimdi anlatacağımız gerçek bir hadise, gurbet elde büyüyen bazı gençlerimizin ibretli hikayesi.
Ah gurbet! Sana ekmek parası için giden binlerce insan, senin o insafsız bağrında güneş görmüş kar misali eriyor ve benliğini yitirip meçhul istikamette kaybolup gidiyor. Ben Almanya'nın Köln şehrinde doğup büyüyen bir genç kızım. Hayatımın en önemli kısmı sayılan gençlik dönemimde oldukça enteresan bir hadise bana kendimi bulmamda yardımcı oldu. Bizim aile 3 kişidir. Annem, babam ve ben. Evin hem tek çocuğu hem de tek kızıyım. Annem babam maddi yönden de rahata kavuşunca benim üzerime fazla düşerek el bebek gül bebek büyütmüşler. Her istediğime fazlaca karşılık vermişler. Ama bunların hepsi maddi yönden. Bizim kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, aslımızı, ecdadımızı anlatmamışlar. Belki onlarda o şuur olmadığı için, belki de benden utandıkları için, bilmiyorum niçin. Öz kültürüme tamamen yabancı kalmışım da haberim yokmuş. Haliyle okuduğum okuldaki arkadaşlarımla gezip tozarken, benim aslında bir Müslüman çocuğu olduğumdan, ismimin bir Türk ismi olduğundan, dinimin ne kadar yüce bir din olduğundan haberim yoktu. Okulda görüşüp konuştuğum Alman arkadaşlarımdan çok hoşlanıyordum. Özellikle komşumuzun Alman kızından. Onunla her zaman beraberdik tabii. Bu arkadaşımın da teşvikiyle okuldaki diğer öğrenciler gibi ben de Hristiyan adetlerini yavaş yavaş benimsemiş, onlar gibi hareket etmeye başlamıştım. Ne garip, ne hazindir ki annem babam benim bu halimi gördükleri halde ikaz etmemişler. Tabii benim hiçbir şeyden haberim yok, ben her şeyi normal karşılıyorum. Nihayet arkadaşlarım beni kendi inançlarına göre ibadet etmeye çağırdılar. Onlar her cumartesi ve pazar kiliseye gidip takdis dedikleri şeyi yapıyorlardı. Onlara ben de iştirak ettim. Kiliseye gitmeye başladım. Şunu bir kere daha ifade edeyim ki, gördüğüm tek din onların gösterdiğiydi. İslamiyet'in adını dahi duymamıştım. Düşünün bir kere, Almanya'da bir Türk çocuğu İslamiyet'in adını dahi bilmeden genç kız olarak kiliseye devam ediyor ve bunu normal olarak yapıyor. Ne acı değil mi? Bir gün okul çıkışında o arkadaşımla yol boyu gezerken herhangi bir sebeple yere eğildiğimde bluzumun cebinden nüfus cüzdanımla birlikte birkaç parça kağıt yere düştü. Daha ben eğilip almadan o arkadaşım bana nezaket olması için eğilip nüfus cüzdanımı yerden aldı. Tam bana verecekti ki vazgeçip üzerinde yazılı bilgileri okudu. Okumasıyla birlikte yüzüme baktı. Hayret ettim. Ne oldu Tina? Niçin öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun?
Yok, yok bir şey.
Evet var. Nüfus cüzdanımı görünce mimiklerin değişti. Afalladın.
Yok bir şey dedim Ayşe. Hadi yürü, eve geç kalıyoruz.
Hayır, sebebini mutlaka öğrenmem lazım. Nüfus cüzdanımda seni rahatsız eden bir şey gördü. Öyle değil mi?
Yok, hayır. Öylesine baktım işte.
Hayır, inanmıyorum. İşte nüfus cüzdanım. Al bak. Burada seni rahatsız eden her neyse öğrenmek istiyorum. Ne gördün burada, anlat Sina.
Bak, burada ne yazıyor?
Ne mi yazıyor? Bilmem, dikkat etmedim.
Bak, bu senin kimliğin. Ve burada da dini İslam yazıyor. Yani sen...
Evet Sina, yani ben?
Sen bir Müslümansın.
Anlayamadım. Ne demek Müslüman?
Ben de tam bilmiyorum. Ama bizim dinimiz değil.
Bu defa ben merak ettim bu kelimeyi. Niçin benim nüfus cüzdanında yazılı olan dinden haberim yoktu? Bu din nasıl bir şeydi böyle? Eve geldiğimde anneme sordum. Annemden aldığım cevap suratıma patlatılan şiddetli bir tokat oldu. Burnum kanamıştı. Hayret ettim doğrusu. Akşamleyin de babama koşup sordum. Babam da birden öfkelenip seni ilgilendirmez diyerek bağırıp çağırmaya başladı. Bu gürültü dolu sözlerden dolayı benim sorumu cevapsız bırakacaklarını zannediyorlardı. Halbuki bende iyice merak başlamış ve bu kelimenin manasının ne olduğu içimi bir kurt gibi kemirir olmuştu. Ertesi gün yine arkadaşımla buluştum, yalvardım kendisine. Ne olur bu konuda bana yardımcı ol, bu dini İslam nedir onu öğrenmek istiyorum. Arkadaşım bana yardımcı oldu tabii, beni bir Müslümanla tanıştırdı. Onunla oturup uzun uzun konuştum. Artık okuldan çıkışta soluğu o Müslüman arkadaşın yanında alıyordum. Bana kelime kelime, harf harf dinimizi öğrettikçe içimde tarifi imkansız güzel duygular peyda oluyor. Kiliseden nefret etmekle birlikte annem ve babamın haline de acıyordum. Kahroluyordum. Benim Müslüman olarak yaşamaya başladığımı öğrenen ailemle aramızda tartışma çıktı. Beni o kadar hırpaladılar ki. Burada tarifi mümkün olmayan sıkıntılar yaşadım. Nihayet onların işkencelerine dayanamayıp evi terk ettim. Şu anda nasıl olduğumu merak ediyorsunuz. Evet, şu anda bir Müslüman ile evliyim. Rabbime şükürler olsun, dinimi rahatça ifa ediyorum. Ailemle de tam 7 senedir hiçbir alakam olmadı ve olmayacaktı. Çünkü onlar Müslüman olduklarına şükretmemiş nankör kişilerdir. Kendileri yandığı gibi beni de yakacaklardı. Benim başıma gelen hadise kim bilir kaç kişinin başına geliyor Almanya'da. Kim bilir kaç Müslüman evladı bilmeden kiliseye gidiyor.
Sevgili dinleyiciler, sizlerden ölmek üzere olan birilerinin yanında bulunanınız çok olmuştur. Çoğu zaman bu durumda elimiz ayağımız birbirine dolaşır, ne yapacağımızı şaşırırız. İşte şimdiki sorumuz, ölüm hastasına karşı son vazifeler nelerdir?
Ölüm muhakkak ki her canlının başına gelecektir. Ölümden kurtuluş yoktur. Ölüm yok olmak demek değildir. Ölüm, ruhun bedenden ayrılması ve insanın bir halden başka bir hale dönmesidir. Bir evden başka bir eve geçmek gibidir. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, sizler ancak ebediyet, sonsuzluk için yaratıldınız. Lakin bir evden başka bir eve göç edersiniz buyurmuştur. Ölüm Müslümana hediyedir, nimettir. Günahı çok olanlara ise musibettir. Ölmek üzere olan hastanın yatağı, çarşafı ve çamaşırları temiz olmalıdır. Çünkü temizliğin kalbe ve ruha büyük tesiri vardır. Ölmek üzere olan hastanın yanında ailesi ve salih kimseler bulunmalıdır. Hastanın yanında Kur'an-ı Kerim okunmalı, kelime-i tevhid getirilmelidir. Kelime-i tevhid getirmesi için hasta zorlanmamalı. Sadece telkin edilmelidir. Hastanın kalbini Allah-u Teala'nın sevgisi, merhameti ve rahmetinin bolluğu ile doldurmalı, hastaya ümit aşılamalıdır. Hastanın vasiyet etmesi temin edilmelidir. Ölüm hastası İhlas, yani Kul Hüvallahu Ehad suresini çok okumalıdır. Mümkünse hasta abdestli olmalıdır. Lüzumsuz sözler konuşulmamalıdır. Ziyaretçiler hastanın yanında çok oturmamalıdır. Sevdiği kimseler dahi olsa çabuk kalkmalıdır. Ölüm alametleri görülünce yanında çocuk, cünüp, özürlü kadın bulundurulmamalıdır. Odada hatta evde resim bulunmamasına çok dikkat etmelidir. Hasta yanında alim, salih birkaç kimse bulunup zorlamamak üzere kelime-i tevhid söylemesi temin edilmelidir. Kendisinin de söylemesi için sıkıştırılmamalı. Bir defa söylerse bir daha söyletmemeli. Eğer başka bir laf konuşursa kelime-i tevhidi bir daha söylemesi hatırlatılmalıdır. Yani hastanın son sözü la ilahe illallah olmalıdır. Ölüm hastasının yanında Yasin Sure-i Şerifesini okumak mühim sünnettir. Hadis-i şerifte yanında Yasin-i Şerif okunan hasta suya doymuş olarak vefat eder ve doymuş olarak kabre girer buyuruldu. Yani can vermenin hasıl edeceği susuzluğu hissetmez. Yasin suresini okumanın 10 faydası vardır. 1- Aç olan tok olur, yani ummadığı yerden rızık gelir. 2- Susuz olan kanıncaya kadar su bulur. 3- Elbisesi olmayan elbise bulur. 4- Eceli gelmeyen hasta şifa bulur. 5- Eceli gelen hasta ölüm acısını duymaz. 6- Ölürken hastaya cennet melekleri görünür. 7- İnsan korktuğundan emin olur. 8- Misafir ve garip olan yardımcı bulur. 9- Bekarların evlenmesi kolay olur. 10- Kayıp olan şey bulunur. Okunan Kur'an-ı Kerim'i ölüler de işitir ve sevabından faydalanır. Cenaze taşıyanların, kabir ziyaret edenlerin, maddi bir karşılık düşünmeden Kur'an-ı Kerim'den bir bölümü Allah rızası için okuyup, sevabını meyyitin ruhuna hediye etmeleri sünnettir. Ölüm halindeki hastaya su içirmek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerindendir. Resulullah aleyhisselam, ölüm hastası yanında bir sure okununca, her harfi için bir melek gelip, ruhun kolay çıkması için dua eder. Yıkanırken melekler yanında bulunurlar. Cenazesiyle birlikte giderler, namazında bulunurlar, gömülürken bulunurlar, hep dua ederler buyurmuştur. Cenab-ı Hak hepimize güzel bir son nasip eylesin. Amin.
Evet, küçük büyük herkes için ölüm mukadderdir. Ömür ölümle son bulur. Bundan sonrası için ilk duraksa kabirdir. Peki kabirde neler sorulacaktır?
Ölüm yok olmak demek değildir. Ruhun bedene olan bağlılığının sona ermesi demek olan ölüme karşı hazırlıklı olmalıdır. Dünya hayatı sona erip de mezara girildiğinde yeni bir hayat başlar. Mezardaki hayatsa ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurda bulunmak gibidir. Allah-u Teala'nın emirlerine uyan bir Müslüman için ölümden daha sevinçli bir şey olamaz. Cenab-ı Hakk'a kavuşmayı isteyen mümin ölümü ister. Ölüm dostu dosta kavuşturan bir köprüdür. Salih bir kimse bir müddet önce vefat eden bir zatı rüyada görür. Ona der ki, dünyada vaziyetin iyiydi, şimdi ne haldesin? Ölmüş olan zat cevap verir. Şimdi cennet nimetleri içindeyim. Sebebi de hocamın bana verdiği 7 nasihati tutmuş olmamdandır. Bunlar doğru bir itikada sahip olmak, az yiyip az uyumak, nimetlere şükretmek, herkesle iyi geçinmek, alimlere ve büyüklere danışarak iş yapmak, kadere razı olmak. Evet, madem ki ölümden kurtulmak mümkün değil, ecelin bir saniye ileri veya geri gitmesine imkan yok, o halde mezardaki suallere hazırlıklı olmalıyız. Allah-u Teala bir kimsenin ölümünü nerede takdir ederse, o kişi malını, mülkünü, evladını bırakıp kabre girer. Bir insan ölüp ruhu bedenden ayrılınca ve yıkamak için elbiseleri çıkarılınca, ruhu hemen cesedinin başı ucuna gelip der ki, ey yıkayıcı yavaş tut, tenim gayet zahmet çekmiştir ve sarsılmıştır. Teneşire geldikte yine gelip der ki, suyu çok sıcak etme, tenim çok zayıftır, tez beni yıkayın rahat olayım. Yıkayıp kefene sarılınca bir miktar durur ve yine der ki, bu cihanı son görüşümdür, hısım ve akrabalarımı göreyim, ve onlar da beni görsünler, ibret alsınlar. Onlar da yakında benim gibi öleceklerinden ardımdan feryat etmesinler. Beni unutmayıp Kur'an-ı Kerim'le beni daima ansınlar. Benim mirasım için aralarında çekişmesinler. Ta ki kabirde azap görmeyeyim. Cuma ve bayramlarda beni hatırlasınlar. Sonra musalla üzerine konunca ruh yine der ki, Rahat kalın ey benim oğlum ve kızım, anam ve babam. Bunun gibi firak ayrılık günü yoktur. Hasretli görüşmemiz kıyamete kaldı. Elveda olsun sizlere ey ardımda gözyaşı dökenler. Namazı kılıp omuza alınınca der ki, beni yavaş yavaş götürün. Bana zahmet vermeyin. Sizden Allah-u Teala'ya hoşnutluk götüreyim. Kabir kenarına konulunca yine der ki, görün benim halimi de ibret alın. Şimdi beni karanlık yere koyup gidersiniz. Ben amellerimle kalırım. Bu halimi görüp vefasız, yalancı dünyanın mekrine, hilesine aldanmayınız. Definden sonra salih bir kimsenin telkin vermesi sünnettir. Allah-u Teala'nın emriyle mevta, kabirde uykudan uyanır gibi uyanır ve görür ki karanlık bir yerdedir. Kendisi yakınlarına seslenir ve bana mum getirin der. Asla ses ve sada gelmez. Hemen kendim kalkayım derken elleri toprağa dokunur ve başı tabuta değer. Bunun üzerine ah ben ölmüşüm diye telaşlandıkta kabir yarılıp iki sual meleği gelir. Bunların ağızlarından yalın ateşler ve burunlarından siyah dumanlar çıkmaktadır. Bu halde ona yakın gelip der ki, Rabbin kimdir? Dinin hangi dindir? Peygamberin kimdir? Bunlara ve diğer sorulara doğru cevap verince, o melekler ona müjde verirler. Hemen o anda kabin sağ tarafından bir pencere açılır ve iki ay yüzlü kişi çıkıp yanına gelir. Bu imanlı kimse bakıp sevinir. Sen kimsin diye ona sorar. O da, ben senin dünyada sabrından ve şükründen yaratıldım. Kıyamete kadar sana arkadaş olurum diye cevap verir. Ölüm ansızın gelir. Her Müslüman ölüm hazırlığı olarak vasiyetini yazmalıdır. Üzerinde kul hakları ve ibadet borçları bulunan bir Müslümanın vasiyette bulunmaması günahtır.
Sevgili dinleyiciler, büyük şehirlerimizde hayat düsturları değişiyor. Ekonomi artık her şeyin önünde. Her şey parayla ölçülüyor. Ancak maddi cephenin yanında manevi değerler ihmal edilince, gelişme yerini gerilemeye ve içinden çıkılamayacak buhranları da beraberinde getiriyor.
Bundan birkaç yıl önceydi. O zamanlar henüz bir lise öğrencisiydim. İdealimdeki üniversiteyi okumanın ve geleceğin aydın tabakasında yer almanın hayalini kuruyordum. Bu arada annemle babam kız kardeşimle bana giyim, kuşamın, paranın ve eğlencenin alasını sunarak görevlerini yaptıklarını sanıyorlardı. Biz de arkadaşlarımla her akşam bir partide, her akşam bir gece kulübünde veya diskoda güya günümüzü gün ediyor, kendimize göre sözde neşeli dakikalar geçiriyorduk. Yine bir gece, değişik bir gece kulübüne tıkılacak ve kim bilir bizi bekleyen nice karşı cinsimizle gençliğimizin tadını çıkaracaktık. Üç erkek arkadaş, yerden iki kat aşağıda bulunan bir gece kulübünün loş ışıklı tabelasına bile bakmadan daldık içeri. Merdivenlerden aşağı inerken içerideki genizleri yakan kirli havayı yeni bir şeymişçesine ciğerlerimize çekiyor, merdivene yansıyan loş ışıkları iştahlı gözlerimizle içiyorduk. Çok geçmeden kulübün atmosferine uyum sağlamıştık bile. Kendimize arkadaş bulma faslı uzun sürmedi. Hepsi aşağı yukarı aynı yaşlarda olan, birbirinden değişik renkte kılık kıyafetlerle kızlı erkekli karışık gruplar. Kendilerinden geçmiş, nerede olduklarını, saatin kaç olduğunu, evde anneleri babaları bekler mi beklemez mi düşünmeden çılgınca eğleniyorlardı. Herkes gözüne kestirdiği, ikna edebileceği bir karşıt cinsiyle tanışıyor ve günübirlik eğlencesini yerine getiriyordu. Ben de alışık olduğum bu basit havaya o zamanlar zevk ve heyecanla kendimi kaptırmıştım. Bir ara yeşil mavi ışığın üzerinden geçerek gözlere yansıyan kırmızı spot lambasının altında kırmızılaşan bir yüz dikkatimi çekti. Aman Allah'ım. Bu kız, arkadaşım Nurhan'ın kollarındaki kız, bu yüzü tanıyorum. Yok, Yok, olamaz. Olamaz.
Ne oldu Erol? Kime bakıyorsun öyle aptal aptal?
Hayır. Hayır. O olamaz. O böyle yerlere gelemez.
Hey Erol, aklını kaçırdın sen. Hem o sarışın kıza niçin öyle dikkatle bakıyorsun?
Orhan'ın yanındaki kızı sanki tanıyorum.
Olabilir. Burada herkes birbirini tanır.
Bu öyle değil Selin. Bu...
Hadi ama Erol, bekletiyorsun beni.
Tamam, sen git eğlenmene bak. Ben şimdi geliyorum.
Hey, dur, nereye gidiyorsun?
Ay, çekil git başımdan be.
Ne oluyorsun Erol? İstemiyorsan adam gibi söyle. Deli mi ne?
Evet. Artık hiç şüphem kalmadı. Oh, aman yarabbi. Bu kız kardeşim. Kız kardeşim. Üstelik en yakın arkadaşım Orhan'la. Ben şimdi sana gösteririm. Utanmaz. Seni gidi aşağılık. Sen ne arıyorsun burada ha? Al bakalım.
Abi.
Abiymiş.
Hop hop, ne oluyor sana be? Benim yanımdaki kıza hakaret edemezsin.
Kardeşim. Senin ne işin var burada ha? Niçin? Niçin?
Bırak numarayı. Sen burada ne arıyorsan ben de onu arıyorum. Bana karışamazsın. Yoksa sonun kötü olur. Bırak.
Beni dayakla tehdit ediyordu. Haklıydı. O anda kendisiyle olan kişi, arkadaşım da olsa benimle kavga edecek ve iş polis müdahalesine kadar uzayacaktı. Hem de ben özgürlüğe müdahale etmekten suçlu bile olacaktım. Bu neydi böyle Allah'ım? Orayı nasıl terk ettiğimi bile bilmiyorum. Bir daha o çevreye uğramamak üzere elimi ocağımı terk ettim. Artık bizi bu rezil hayata sürükleyen ailemden de nefret ediyordum. Kardeşim kim bilir hangi batakhanelerde ne rezilliklere alet olurken yüreğim kan ağlayarak bu mektubu yazdım size. Biz gençlere ailemiz sahip çıkmıyor. Katil olmamak için yaşadığım çevreden kaçtım. Kaçış o kaçış. Bu arada annem de babam da beni arıyorlar. Ama beni bulamayacaklar. Çünkü daha ben de kendimi bulamadım. Ben de kendimi arıyorum. İnsanlığımı arıyorum.
Sevgili dinleyiciler, bu hikayeden sonra aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Aileler çocuklarıyla ilgilenmeli, böyle başıboş bırakmamalı. Peki ama çocuk nasıl yetiştirilmeli, nasıl terbiye edilmeli?
Çocuk terbiyesi konusu çok mühim bir husustur. Çünkü öldükten sonra arkamızdan bir Fatiha okuyacak evlat bırakmazsak, sevap defterimizi nasıl açık bırakabiliriz? Çocuk ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher olup, mum gibi her şekli alabilir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse, onun mahsulü alınır. Çocuklara iman, Kur'an ve Allahu Teala'nın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa, din ve dünya saadetine ererler. Çocukların yapacakları her güzel işin sevabından ana ve babasına da yazılır. Sevgili Peygamberimiz, bir kişinin evladı ibadet edince kazandığı sevap kadar babasına da verilir. Bir kimse çocuğuna günah öğretirse, bu çocuk ne kadar günah işlerse babasına da o kadar günah yazılır buyuruyor. Çocuğun iyi bir hareketi görülünce onu takdir etmeli, mükafatlandırmalıdır. Başkalarının yanında bazen övmelidir. Amcası benim çocuğum böyle yaptı diyerek iyiye teşvik etmelidir. Çocuk bir kabahat işlediği zaman birkaç defa görmezlikten gelmeli. Onu yapma dememeli, azarlamamalıdır. Yaptığı kötü işlerin zararı kendisine tatlı bir dille anlatılmalıdır. Baba, baba olduğunu, büyük olduğunu hissettirmelidir. Anne, çocuğu babasıyla korkutmalıdır. Çocuğun hiç kimseden para istemesine müsaade etmemelidir. Çocuğun fazla konuşmamasını, yemin etmemesini, saygısızlık etmemesini sağlamalıdır. Çocuğa her istediğini almak ve lüks içinde yaşatmak uygun değildir. Çocuklarımıza helal lokma yedirmelidir. Çocuğa israf etmemesini, kanaatkar olmasını öğretmelidir. Çocuğun kötü yerlere gitmesine mani olmalıdır. Baba ne asık suratlı durmalı ne de çocukla fazla yüz göz olmalıdır. çocuğa kibar ve mütevazı olması öğretilmelidir. Çocuğu daha küçükken namaza alıştırmalıdır. İman mevzularını ve İslam ahlakını öğretmelidir. Çocuklarımızı bütün kötülüklerden korumalıyız. Ne mutlu çocuğunu İslam ahlakıyla yetiştirenlere.
Sevgili dinleyiciler, Müslümanlar asr-ı saadetten beri her sahada tek söz sahibiyken, son iki asırdan bu yana ilimde ve fende denge batılıların lehinde gelişti. Peki ilmin ve fennin daima teşvik edildiği dinimizde mükemmel bir sosyal devlet anlayışına sahip olan Müslümanlar niçin geri kaldı? Cevabı bizim sayfadan alıyoruz.
Tarihin her devrinde türlü kanı taşıyan, türlü dil konuşan, başka başka adet ve ananelere bağlı olan milyonlarca insanın aralarındaki farkları bırakarak bir inanç veya fikir etrafında toplanıp birer imparatorluk kurduklarını görüyoruz. Böyle kurulan imparatorluk veya devletlerin en büyüğüne, en güzeline Orta Çağ'da rastlıyoruz. Hiç bozulmamış, değiştirilmemiş biricik din olan İslam dininin güzel ahlakıyla bezenmiş, birbirlerini seven, yardımlaşan, çeşitli ırklardan büyük insan topluluklarının birleştiklerini biliyoruz. Bu topluluğu ayakta tutan temel, Hak Teâlâ'nın emrettiği çalışkanlık, adalet, iyilik, saygı gibi din esaslarıydı. Osmanlı Türklerini Sakarya kenarından kısa bir zamanda Viyana kapılarına götüren kuvvet, Sultan Osman'ın ve çocuklarının sımsıkı sarıldıkları İslam dininin ruhu ve bedeni tekamül ettiren ışıklı yoluydu. Çünkü İslamiyet'te her vatandaş kardeştir. Hristiyan Avrupa'nın tek karası Fransa kapılarını zorlamaya giden Atilla idaresindeki Hun Türkleri, herhangi bir hak dine mensup olsalardı ve oralara bu hak dinin ahlakını, ruhunu götürmüş olsalardı, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ordusundaki adalete, şefkate hayran olup, seve seve Müslüman olan Şam Hristiyanları gibi, papazların baskısından, kralların işkencesinden usanmış olan Batı Hristiyanları da onlara kucaklarını açmaz mıydı? Ve bugünkü Avrupa'nın din çehresi ne olurdu? Emeviler İslam dinini İspanya'dan Avrupa'ya soktu. Fas, Kurtuba ve Gırnata üniversitelerini kurup Batı'ya ilim ve fen ışıklarını saldı. Hristiyanlık alemini uyandırıp bugünkü müspet ilerlemenin temelini koydu. Dünya yüzündeki ilk üniversitenin Fas'ın Fez şehrinde bulunan Keyruvan Üniversitesi olduğu bütün ansiklopedilerde yazılıdır. Bu üniversite 859 yılında kurulmuştur. Kamusul Alam'da deniliyor ki, Endülüs Sultanı 3. Abdurrahman rahmetullahi teala aleyh memleketini genişletti, kuvvetlendirdi. Kendisi ve adamları ilim ve edep sahibiydiler. Alimlere ve ilme çok kıymet verirdi. Bunun için Endülüs'te ilim ve fen çok ilerledi. Sarayı ve devlet daireleri birer ilim kaynağı oldu. Her memleketten ilim öğrenmek için Kurtuba'ya akın akın toplandılar. Kurtuba'da büyük ve mükemmel bir tıp fakültesi kuruldu. Avrupa'da ilk yapılan tıp fakültesi budur. Avrupa kralları ve devlet adamları tedavi için Kurtuba'ya gelir, gördükleri medeniyete, güzel ahlaka, misafirperverliğe hayran kalırlardı. 600 bin kitap bulunan bir kütüphane de yaptırdı. Kurtuba'dan 3 saatlik mesafedeki Vadiyül Kebir kenarında Ez-Zehra isminde pek büyük ve ince sanatlarla dolu bir sarayla mükemmel bahçeler ve büyük bir cami yaptırdı. Kurtuba'da çok sayıda derin alimler yetişti. Fakat sonra İslam ahlakını Allahu Teala'nın emirlerini bıraktıklarından, hatta ehli sünnet itikadını bozarak İslamiyeti içeriden yıkmak alçaklığı başladığından Pirene dağlarını aşamadılar. 1031'de Ümeyye devleti çöktü. İspanyollar 1492'de Granada şehrini alıp Müslümanları öldürdüler. Sözde Müslüman olup da Allahu Teala'nın emirlerine uymamanın cezasını buldular. İspanya faciası olmasaydı, felsefeci İbn Rüşd'ün ve İbn Hazm'ın bozuk fikirleri belki din ve iman halini alıp dünyaya yayılacak, bugünkü hazin levha yüzlerce sene önce meydana çıkacaktı.
O halde beşeriyeti ızdıraptan, felaketten kurtaran, imanı ve ameli bozuk devletler değil. Emeviler, Timuroğulları ve Osmanlılar gibi ehli sünnet olan ve dinine sarılan milletler olmuştur. Bunlar İslam ilimlerinin din ve fen kollarında insanlığa ışık tuttular. Fakat ne yazık ki sonraları bunlarda da İslamiyet gevşemeye başladı. Devlet reislerini şehit ettiler. Birçok işletmeler din cahillerinin baskısı altında kaldı. Allah-u Teala'nın emrettiği gibi çalışmayı bıraktılar. Sinsi din düşmanları Müslümanların geri kalması için medreselerden fen derslerini kaldırdılar. Din adamları fensiz, bilgisiz yetiştirilerek İslamiyet'i içten yıkmaya başladılar. Bir taraftan ilim, fen yok edildi, bir taraftan da ahlak, edep, haya ve din bozuldu. İmparatorluk çöktü. Halbuki İslamiyet, tecrübi ilimleri, fenni, sanatı, endüstriyi ehemmiyetle emretmektedir. İşte bu devletlerde de din mütehassıslarının bildirdiği belli sebeplerden dolayı itikat bozulup İslamiyet'e bağlılık gevşedikçe duraklama, gerileme başladı. Nihayet yok oldular. İslam güneşi batarak yeryüzü bugünkü halini aldı. Attila'nın büyük imparatorluğu da İslam dini geldikten sonra olsaydı ve İslam dininin getirdiği adalet duygusuyla bezenmiş olsaydı, onun ölümünden kısa bir zaman sonra parçalanmaz, yıkılıp gitmezdi. Büyük Selçuklu hükümdarı Muhammed Alparslan'ın rahmetullahi teala aleyh, 1071 yılında Malazgirt'te Rum İmparatoru Diyojen idaresindeki 200 binden ziyade orduya karşı 40 bin kahramanla kazandığı zaferden sonra Anadolu'ya gelip yerleşen ve Batı Türkleri diye anılan biz Oğuz Türklerini Hristiyan Avrupalılar çok kere Haçlı ruhuyla birleşerek Anadolu'dan çıkarmak için saldırdıkları halde 20. asırda büyük bir Müslüman Türk milleti halinde ayakta tutan, yaşatan en büyük kuvvetin milletin kalbinde bulunan sağlam imanı olduğunda kimin şüphesi vardır?
Sevgili dinleyiciler, bir okuyucumuz ise sadaka-i fıtır nedir, kimlere verilir diye soruyor.
Kısaca sadaka-i fıtır, ihtiyacı olan eşyadan ve borçlarından fazla olarak zekat nisabı kadar malı, parası, yani 96 gram altın veya altın karşılığı parası bulunan her Müslümanın Ramazan bayramının birinci günü sabahı fitre vermesi vaciptir. Ramazan içinde, hatta Ramazan'dan önce de vermesinde mahsur yoktur. Bir özrü sebebiyle oruç tutamayan kimsenin de fitre vermesi lazımdır. Fitreyi durumu müsait olan fakirlerin de vermesi uygun olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, sadaka-i fıtrı küçük büyük, zengin fakir herkesin vermesi lazımdır. Başka bir hadis-i şerifte, fitre sizin zenginlerinize Allah-u Teala'nın tezkiyesidir. Ama fakir olanlarınız verirse Allah-u Teala ona daha çoğunu verir. Yine bir başka hadis-i şerifte, Ramazan-ı Şerif orucu yerle gök arasında asılıdır. Ancak fitre ile yukarıya çıkarılır buyurulmaktadır. Bir kişinin fitresi bir fakire veya birkaç fakire verilebildiği gibi, bir fakire birkaç kişinin fitresi de verilebilir. Fitre olarak 1750 gram buğday veya buğday unu verilebileceği gibi, 3500 gram arpa veya 3500 gram hurma da verilebilir. Bütün bu saydıklarımızın kendileri verilebileceği gibi bedeli olan parası da verilebilir. Dinen zengin olmayan herkes memur da olsa fitre zekat alabilir. Yani aldığı maaştan borçlarını çıkardığında geriye 96 gram altın, gümüş, para veya ticaret malı kalmıyorsa dinen fakir sayılır. Şayet bunlar varsa dinen zengin sayılacağı için fitre alamaz.
Sevgili dinleyiciler, son günlerde çeşitli yayın organlarında çıkan bazı yazılarda, değişik zamanlarda yaşamış ve ölmüş bir insanın ruhunun bir başkasına geçebileceği bildiriliyor. Acaba gerçekte böyle bir durum var mıdır? Reenkarnasyon, yani ruh başkasına geçer mi?
Reenkarnasyon, yani ölen bir kimsenin ruhunun başka bir kimseye geçmesi mümkün değildir. Yahut şöyle diyebiliriz, bir kimse birkaç defa dünyaya gelemez. Var oldukları yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilen cinler insan bedenine girebilir. İnsanın his ve hareketlerine tesir edebilirler. Böylesi vakalar görülmüştür. İçine cin giren insanın iki ruhlu olduğunu zannetmek yanlıştır. Bunu dinimiz açıkça bildirmektedir. Ahiret günü herkes öldüğü zamandaki şekli, boyu ve organlarıyla yeniden diriltilecektir. Ruhlar bu yeni bedenlerini bulup ona dahil olacaklardır. Bu hadiseye ise reenkarnasyon veya tenasüh demek imkan hariçtir. Çünkü insan ruh demektir. İnsan bedeni çocukluktan ihtiyarlığa kadar devamlı olarak değişir. Beden değişiyorsa da ruh değişmez. Hiçbir insanın parmak izi başka birinin parmak izine benzemez. Parmak izinin hiç değişmediği 5000 yıllık mumyalarda bile görülür. Allah-u Teala İsra suresinin 99. ayet-i kerimesinde, onlar gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'ın kendi benzerlerini de yaratmaya kadir olduğunu hiç düşünmediler mi buyuruyor. Bir insanın ruhunun başka bir bedene geçmesinin mümkün olmadığı, ilim ilerledikçe daha iyi anlaşılacaktır. Mesela bütün insanların parmak izleri bir yere kaydedilir. Eskiden ölmüş bir kimseden bahseden insanın parmak iziyle karşılaştırılır. İki parmak izinin birbirini tutmadığı görülecektir. Daha başka metotlarla da bunun tespiti mümkündür. Ateistler ve din düşmanları, insanlardaki din görüşünü yıkmak maksadıyla mesnetsiz delillerle kafa bulandırmaktadırlar. Fakat biraz inceleyince delillerinin ne kadar çürük olduğu anlaşılır. Ölümden sonra herkes dirilecektir. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz gücü yeniden dirilişi gerçekleştirmeye muktedirdir. Allah hepimizi doğruyu doğru olarak bilip tatbik edenlerden eylesin.
TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.